Ayrım 13.
Tek avuntum Abdullah'ın yokluğu. Aniden saçlarımın arasında bir şey kıpırdanıyor ve kolum gıdıklanıyor. Tek gözümü açtığımda kocaman, tüylü, kahverengi ve siyah çizgili bir zehirli örümceğin yavaş yavaş üstümde gezindiğini görüyorum. Tüylerim diken diken oluyor. Donup kalıyorum. Soluk almaya bile cesaret edemiyorum. Kıpırdamamak, ani hareketlerden kaçınmak gerekiyor. Ancak bana bir asır kadar uzun gelen bir dakika sonunda dayanamıyorum. Kolumu silkmemle havaya fırlıyor ve yere düşünce üzerine atılıyorum. Plastik terliğin altında mide bulandırıcı bir sesle ezildiğini duyuyorum. Deliler gibi çığlık atarak eve giriyorum. Bart omuzlarını silkelerek bana bakıyor. Zehirli örümcek olay çıkarılacak bir şey değil. İstediğim kadar dikkat edeyim, attığım her adıma özen göstereyim. Bir gün kuyuya gitmek için tan vakti karanlıkta merdivenleri inerken topuğumda duyduğum korkunç bir acı beni yerimden sıçratıp kovanın gürültüyle aşağı yuvarlanmasına neden oluyor. Topallayarak kapı ışığına kadar iniyorum. Kocaman kara bir akrep topuğuma yapışmış. Sokmak için kuyruğunu çevirmeye çalışıyor ama açının uygunsuzluğu nedeniyle beceremiyor. Öyle bir çığlık atıyorum ki Bakela imdadıma yetişiyor. Bir sopa kapıp sertçe vurarak akrebi havaya uçuruyor. Nadeda benim kadar şanslı değildi. Köyde kadınlar evlerin damında saksı içinde müşkur adlı bir bitki yetiştiriyorlar. Kokulu yapraklarını saçlarına ve giysilerine sürüyorlar. Bir saksıya müşkur tohumu ektiği sırada bir yavru akrep Nadeda'yı sokmuş. Çığlığını duyan Salama yardımına koşmuş ancak zehir kana karışmış. Kardeşimi görmeye gittiğimde vücudu balon gibi şişmiş, derisi kıpkırmızı olmuştu, öleceğini sandım. Salama ile diğer kadınlar ne olduğunu bilmediğim bitki kökenli bir merhem sürdüler. Birkaç gün sonra Nadeda iyileşti. Şans işi diyor köylüler. Kimi insan ölüyor, kimisi hayatta kalıyor, şansa kalmış. İş, ıstırap, hapishane. Dünyadan ve evimizden hiçbir haber yok. Arapça duaların beni ilgilendirmediğini gören Abdülkaha da televizyonu geri aldı. Elimde yalnızca müziğim ve en sevdiğim iki tanesi kaybolan kasetlerim kaldı. Müziğimden hoşlanmıyorlar. Dinlemek için odama sığınıp sesini çok açarsam var çığlığı basıyor. Hasat işi bittikten hayvanlarla ilgilenmek bana düşüyor. Ahırdan çıkarıp ellerimle temizlemek zorundayım. Sonra da otlatmaya götürüp kurtlarla tırtlanlardan korumak için sürünün başında bekliyorum. Kavurucu sıcak altında bir çalı ya da meyve ağacı gölgesi buluyor, oturup zamanın geçmesini bekliyorum. Zaman geçiyor ve burada saate bakılmıyor. Ne kol saati var ne de duvar saati. Güneş rehberlik ediyor. Gün doğumu, gün batımı. Kendime ancak gün batımında zaman ayırabiliyorum. İki büklüm hareketsizce dışarıda oturup zamanın geçmesini bekleyen yaşlı Sala Saif'in yanına oturuyorum. Her konuda konuşuyoruz. Geçmişinden söz ediyor bana. Ev yapmak için taş kırdığı dönemleri anlatıyor. Bu yaşlı kör adam sırdaşım oldu. Artık elinden hiçbir şey gelmiyor. Ötekilere yük olduğunu biliyor. Gündüzleri sessizliğiyle baş başa. Akşamları benimle konuşuyor. Burada mutsuzum Sala Saif. Ward kötü bir insan. Eve dönmeyi öyle çok istiyorum ki. Evim nerede biliyor musun? Ta İngiltere'de. İngiltere'ye hiç gittin mi? Bana yardım eder misin? Senin için yapabileceğim bir şey yok sana. Sabırlı ol. Günün birinde ülkene döneceksin. Bak gör, sabırlı ol. Sabır bizi ayakta tutan tek erdemdir. İki sabır yılı, iki sessizlik, ızdırap direnç yılı. Daha ne kadar sabır gerekiyor? Ağlamak seni gücünden ediyor sana. Sabır. Dağın ortasında sabır, fırtınalı yağmurda sabır, mısır öğütürken sabır, sıska ineklerle koyunları sağarken sabır, bir eşek gibi iflahın kesilirken sabır. Zayıflayıp kurudum, güneşten karardım. Arada bir sıtma geçirip geceleri titriyorum, bazen de başımı yastığa gömüp ölesiye ağlıyorum. Burada ölmemek için sabır. Efendi geri döndü. Abdülkahadan'ın parası var herhalde, evi büyütmeye karar verdi. Teras olarak kullandığımız çatıya bir misafir odası yapmak istiyor. Bu iş için iki adam tuttu. Aile içinde yabancıların bulunması ise biz kadınların sürekli peçe takması anlamına geliyor. Taş çıkarmak için dağları kazmaya gerek yok artık. Kentten gelen iki kamyon dolusu kocaman taşlar tepenin ayağına boşalıyor. Ardından dik patikadan bunları eve kadar taşımamız gerekiyor. İki ya da üç taşı, bazen de bir çimento torbasını başımızın üstüne yerleştiriyoruz. Her zaman delinmeye hazır torbanın terle karışıp gözlere, ağza dolması işten bile değil. İki işçi yukarıda malzeme bekliyor. Torbaların ağırlığı başımı öne itiyor. Ense kaslarımı geriyor ve dağa tırmanırken soluk almakta güçlük çekiyorum. Sık sık durmak zorunda kalıyorum. Bir haftadır her gün, gün doğumundan batımına kadar güneş altında aynı tüketici iş. Bu arada babasının yanına oturan Abdülkaha da yapılan işi eleştirerek herkesi itip kakıyor. İğrenç bir insan. Komşular, oğulları, bir de elinden geldiğince Bakel'e yardım ediyor ama taşınması gereken çok taş var. Her seferinde biraz daha fazlasını yüklenmeye çalışıyorum ama korkunç bir çaba gerekiyor. Ayağım kayıp da taş yere düşerse, efendinin hakaretleri altında yeniden başlıyorum. Taşların tümü yukarıya taşındıktan sonra sıra çatıda çimento karıştırmaya geliyor. Yeni bir sorun var. Aşırı su gerekiyor. Bu da köyün etrafında kuyudan kuyuya dolanmak anlamına geliyor. Tek başıma yeterince suyu yeterince hızlı taşıyamıyorum. Gündüz bana yardım etmeleri için köyden iki kız tutuyor. Ancak akşam karanlığında da işe devam ediyorum. Geceleri korkuyorum. Kurtlarla karşılaşmaktan, bir akrebe basmaktan, düşmekten korkuyorum. Her şeyden korkuyorum. Arada bir Bakela da benimle birlikte geliyor ancak çoğunlukla yalnızım. İki haftadır hiç yağmur yağmadı. Bir sabah yağ verince mucize oluyor sanki. Gün boyu hiç durmadan yağıyor. Kuyular dolacak, uzaklara gitmek zorunda kalmayacağım. Ne yazık ki mucize bana oyun oynuyor. Bunun uzun sürmeyeceğini bilen Abdülkaha da daha da fazla çalışmamız için emir veriyor. Diğer köylüler yararlanmadan, su toprağa karışıp yok olmadan bu gökyüzü nimetini taşımak için elimizi çabuk tutmak zorundayız. Çatıya sürekli dolu kalması gereken kocaman iki depo yerleştirdi. Bu koşullar altında peçe takmak da ek bir işkence. Soluksuz kalıyorum. Çimento tozu peçenin içine sızıyor. Dişlerimi gıcırtatıyor, tükürüyorum. İşçilerin çalıştığı çatıdan aşağı iner inmez hava almak için peçeyi çabucak kaldırıyorum. Bu cehennem telaşı içinde uzun süredir Nadida'yı göremedim. Abdülkaha da Asube'ye gidip Gobat'tan ödünç depo almamı emredince fırsatın üstüne atlıyorum. Yol uzun, öğle vakti saat 1'de güneş kızgın kurşun gibi küçük tamanayı da yanıma alıyorum. Yolda oyalanma, depo bir an önce burada olsun diyor Abdülkaha da. Sıcaktan bunalmış bir halde varıyoruz Asube'ye. Kardeşimle konuşup son haftaların yorucu işini ona anlatmak için yalnızca birkaç dakikam var. Gelip bana yardım etmeyi öneriyor ama karşı çıkıyorum. Çok ağır bir iş, acı çeksin istemiyorum. Evde onu bu tür işlerden biraz olsun uzak tutuyorlar. Öteki kadınlar gibi o da çalışıyor ama Govat Abdülkaha'da değil. Kayınpederim doğuştan zalim. Konuşmamız uzuyor. Zaman kaybettiğimi fark ediyorum. Dönüşte beni dövecek. Depo kocaman, neredeyse benim boyumda. Kafamın üzerine ancak Nadida ve Salaman'ın yardımıyla yerleştirebiliyorum. Ne de olsa bu taşıma işinde az çok deneyim edinebildim. Ancak dönüş yolunda yanlış bir adım atınca dengem bozuluyor ve depo yeri yuvarlanıyor. Yanımda yürüyen zavallı küçük tamanayın elinden fazla bir yardım gelmiyor. O kadar zayıf ki yerinden bile kaldıramıyor. Paniğe kapılmaya başlıyorum. Saat 3'ü geçti. Abdülkaha da şimdiden öfkeye kapılmış olmalı. Küçük kız da bunu benim kadar biliyor ve dayak korkusundan karşılıklı ağlıyoruz. Depoyu kafamın üzerine yerleştirebilmek için çömeliyor. Sonra da bir daha düşmesin diye sırtımı dimdik tutarak ayağa kalkıyorum. Daha önce böylesi bir fiziksel çaba göstermiş olduğumu hiç anımsamıyorum. Vücudumdaki kaslar acıdan çatlayacak sanki. Bacaklarımı, sırtımı zorlayarak, enseme yüklenerek, ağırlığı taşımak için kollarımı kaldırarak ıstırabıma ve becerme arzusuna kendimi o kadar kaptırmışım ki dikenli terlere dikkat edemiyorum. Bir tel yanağıma batıyor ve son bir çabayla nihayet ayağa kalktığımda iyice derine gömülüp derimi yırtıyor. Acıdan dizlerimin üzerine çöküp depoyu yere bırakıyorum. Çabuk ol Zana, çabuk ol! Tamanay hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Bendi ama benimki dayanılmaz can acısı yüzünden. İtin içinde kalan diken korkunç yakıyor ve el yordamıyla geri çekebildiğimde akan kan yüzümü kaplıyor. Yeniden kaslarımı gerip depoyu kolumun üzerinde kaldırıyorum. Kafama yerleştiriyor, dengeyi buluyor, bacaklarımı birleştirip dikiliyorum. Başardım ama yolda sendeliyorum. Taşlar arasında yürüyerek tırmanmak gerekiyor. Plastik tokyolar içinde terden sırılsıklam olan ayaklarım kayıyor. Çakıllarla akrepler olmasa çıplak ayak yürümeyi yeğlerdim. Birçok şey gibi gerçek ayakkabılar giymeyi, düzlükte çaba harcamadan, başımın üzerinde bir şey taşımadan yürümeyi de unuttum. Kendimi Birmingham'da vitrinlere bakarak gezinirken getiriyorum gözlerimin önüne. O sıralarda adım adım zorlanarak yürümek nedir bilmezdim. Ayaklarımı düşünmezdim. Normal tabanı olan normal ayakkabılar ve çoraplar içinde korunma altında olurlardı. Aklımda değil. Şu anda attığım her adımın sancısını beynim inanılmaz bir kesinlikle kaydediyor. Saat 3:30'da varıyoruz eve. Kapıda bekleyen var depoyu yere bırakmama yardım ediyor. Ne oldu sana? Yüzümün neden kan içinde olduğunu açıklayamıyorum. Soluk alamıyor, konuşamıyorum. Şuracıkta bayılacak gibiyim. Çık yukarı ve geldiğini Abdülkadir'e bildir. Çatıya çıkan basamaklar tırmanılacak bir dağ gibi. Ne yaptın? Niye bu kadar geciktin? Hala yanıtlayamıyorum. Ciğerlerim çalışmıyor. Boğazım düğüm düğüm, dudaklarım kupkuru, bulanık görüyorum. Suskunluğuma kızarak ayakkabısını çıkardığı gibi olanca gücüyle yüzümün ortasına indiriyor. Darbenin şiddetiyle arka üstü merdivenlerden aşağı yuvarlanıyorum. Yerde tepkisizim. Oysa öfkeden bembeyaz kesilmiş yüzüyle üzerime eğiliyor. Sana sordum. Niye geciktin? Yine vurmasın diye güçlükle doğruluyorum. Bu kez sözcükler ağzımda dökülüyor. Depo, düşüşüm, diken ama beni dinlemiyor bile. Dükkana git ve yağ getir. Ağlayarak Tamanay'ı yanıma katıyorum. Köye gidiyoruz. 7 yaşındaki Tamanay benim gardiyanlığımı yapıyor. Oyalanmamı ya da birisiyle konuşmamı, özellikle de yalnız kalmamı engellemekle yükümlü. Bir kadının tek başına kalınca ne yapacağı bilinmez. Hele söz konusu kadın bensem. Saçma olsa da varlığı işe yarıyor. Dayak yeme korkusuyla gözlerini üzerimden ayırmıyor ama bu benim için ağlamasına ve beni sevmesine engel oluşturmuyor. Dükkanda adamın biri merakla bana bakıyor. Peçe yaranın bir kısmını saklasa da yanağımdaki kurumuş kan göze çarpıyor. Bu adamı daha önce de görmüştüm. Biraz İngilizce biliyor ama dükkanda hiçbir şey söylemiyor. Merakla bana bakıyor o kadar. Satıcı 12 litrelik bir teneke veriyor ve her zamanki gibi kapağı sağlam değil. Yağ yavaş yavaş damla damla akıp saçlarıma bulanıyor. Yanağımdaki yaranın içine sızıyor. Peçeyi ıslatıyor ve sıcakla karışan koku soluğumu kesiyor. Kafamın üzerindeki tenekeyle uyur gezer gibi yeniden yola koyuluyorum. İlerlemek için kamçıyı yiyen bir yük hayvanı gibiyim. Bir eşek, bir deve. Geldiğimde üstüm başım yağ içinde. Giysiler bedenime yapışmış durumda. Durumum yüzünden yine dayak yerim belki. Git yıkan diyor Abdülkadir. Söyleyecek başka sözü yok. Küçücük tuvalette su kovasının önüne çömelip bir bezle yıkanıyor. Hiçbir şey düşünmeden soyunup elbiselerimi suya batırıyorum. Odama dönünce Bakela gelip merhem getiriyor. Yanağım yırtılmış, gözlerim yorgunluktan öyle çökmüş ki bir zamanlardan kalma küçük İngiliz aynasından bana bakan kendi hayaletim. Abdülkadir'in bana davranış tarzı Bakela'nın hoşuna gitmiyor. Ancak kimse bunu kendisine söylemeye cesaret edemiyor. Annesi Seyda dışında. Beni dövdüğünde genellikle yalnızca o karşı çıkıyor. Abdülkadir kendisine saygı duyuyorsa da hiç çekinmiyor. Bugünkü gibi azar işittiğinde saygı gereği yanıtlamıyor. O kadar fütursuz ki aldırış bile etmeden duymazdan geliyor. Yaşlı kadıncağız sesini yükseltip sinirlense de eninde sonunda bir kadın. Babası ise karanlıkta sedir üzerinde beni dinlerken her zamanki gibi avutmaya çalışıyor. Güçlü ol, güven bana. Bir gün evine döneceksin. Şu yaşlı kör adam görünmeyeni mi görüyor acaba? Sonunda çimentoda, taşlarda ortadan yok oldu. Eve bir kat daha eklendi. İşin bitmesi aylar sürdü. Bart şimdi burayı düzenlemek istiyor. Duvarlara burada boya yerine birkaç tür kireç sürülüyor. Bu ise bazı dağlık bölgelerden, özellikle de Rukap adlı bir köyden sağlanıyor. Bakela'yla ben kireç çıkarıp getirmekle görevlendiriliyoruz. Bart doldurmamız için torbalar veriyor bize ve sabah erkenden yola koyuluyoruz. İlk kez Hoşgel ya da Asube dışına çıkma fırsatı geçiyor elime. Üstelik Bakela'nın benimle ilgilendiği bile yok. Dolaşma özgürlüğü. Makbana bölgesindeyiz. Bulunduğumuz yeri bir harita üzerinde belirleyemem ama Ep, Taiz ve kıyı arasındayız. Yemenin yüksek yerleri ortasında bir yerdeyiz. Bir gün Abdülkağ da bana, Yemen ne demek biliyor musun? Mutluluk ülkesi demişti. Ne büyük bir karamiza. Dik bir dağ patikasından, bazen patikası bile olmayan yerlerden aşağı indik. Rukab bir vadinin dibinde uzanıyor. Meyve ağaçları ve biraz yeşilliği var. Hoş bir yer. Hoşgeyl'den oldukça büyük bir köy. Evler birbirine bitişik. Burası cıvıl cıvıl. İnsanlar dar sokaklarda dolanıyor. Keçiler, tavuklar, köpekler var. Tam bir karınca yuvası. Yolda susadık. Abdülgahada'nın kardeşinin evinde bir şeyler içmeye karar veriyor Bakela. İçeri girdiğimiz anda beni görmek için insanlar üşüşüyor. Hala onların merakını çeliyorum. İngiliz kızı. Kadınlar neyse de soru soran erkeklere katlanamıyorum. İlginç bir hayvanmışım gibi merak konusu olmaktan nefret ediyorum. Erkeklere burnum havada cevap veriyorum. İngiltere'de yaşamaktan memnundum. Orası benim yurdum. Burası değil. Bu ülkenin erkeklerinden nefret ediyorum. Hepsi de Abdülkadir'e ve babama benziyor. Kadınları köle ettikleri, küçük kızları kocaya sattıkları için hepsi suçlu. Kimsenin aşamadığı sınırlardan onlar sorumlu. Kızıldeniz kıyısında ya da Hayst'a turist olduğu söylenmişti bana. Hiç görmedim. Geldiğimizden bu yana tek bir yabancı ile karşılaşmadım. Sözde kocam Abdullah ne olduğu belirsiz hastalığı yüzünden hala İngiltere'de. Yurttaşlarım onu tedavi ediyorlar. Başucunda İngiliz doktorlar duruyor. İngiliz ilaçları alıyor. Bense bu meraklı Arap topluluğu arasındayım. Bakira'yı burada iyi tanıyor olmalılar çünkü kayalıktan kireç kazımak için yardım önerisi alıyoruz. Kahve ile şapatis ikram ediyorlar bize. Biraz dinleniyoruz. Bu mola ve çevremdeki yeni yüzler hoşuma gidiyor. Birdenbire bir köşede 14 yaşında toplu ve bir İngiliz gibi sarı saçlı çok güzel bir kız görüyorum. Ötekilere benzemiyor. Kim olduğunu soruyorum Bakela'ya. O da bir İngiliz. Buraya küçüklüğünde gelmişti. Heyecandan yüreğim gümbür gümbür atıyor. Burada bir İngiliz daha, öyle mi? Kesinlikle onunla konuşmalıyım. Bakela'ya biraz hava alacağımı söylüyorum ve dışarı çıkarken kızdan ve birkaç kişiden daha benimle gelmelerini istiyorum. Kız yalnızca Arapça biliyor. İngilizceyi unutmuş. Şaşırtıcı biçimde birbirine benzeyen öykülerimizi birbirimize Arapça anlatıyoruz. Ben 7 yaşındaydım. Kız kardeşim ise 9'undaydı. Babam Yemenli, annem ise İngiliz. Ama o öldü ve babam başka bir İngilizle evlendi. Seni buraya tatil için mi gönderdi? Bir gün ailesini görmeye gideceğimizi söyledi ve üvey annemi de alarak hep birlikte yola çıktı. Kötü bir kadındı o. Rukab'a geldiğimizde ablamla benim burada daha rahat edeceğimizi söyledi babama. O da kabul etti. İngiltere'ye geri döndüler. Biz de amcamın evinde kaldık. Evli misin? 10 yaşıma geldiğimde amcam beni oğluyla evlendirdi. Burada önemli olan tek şey günler ve geceler boyu sonsuza dek hayatta kalmaktır. İngiltere'yi anımsıyor musun? Hayır. Ailenden kimse var mı orada? Bilmiyorum, bir tek babam var. O da yok oldu. Artık mektup yazmıyor. Dilimizden tek bir sözcük bile anımsamıyor musun? Gururla yüzüme bakıyor. Ona kadar saymayı biliyorum. Göstereyim ister misin? Gözlerim yaşararak porselen tenli bu küçük sarışın bebeğin Arap aksanıyla yavaş yavaş sayıları sıralamasını dinliyorum. 1, 2, 3. Onun kaderi için ağlıyorum. Hiçbir şeyi anımsamıyor. Nadida ile benden de kötü durumda. İngiltere'de geçen yaşamı belleğinden silinmiş. Bir zamanlar ki küçük kız yok artık. Annesi ölmüş. Onun için hiçbir umut yok. Yardım edecek kimsesi yok. Ablanla senden başka İngiliz var mı burada? Varmış ama başka köylerde, onları tanımıyorum. Burada mutlu musun? Hayır, değilim. Amcamın karısı beni sürekli dövüyor. Hiç sevmiyor. Hakaret ediyor bana. Kendi işini yapmamı istiyor. Ya abla? Ablam başka bir köyde, galiba çocukları olmuş. Şimdilik görüşemiyoruz. Bizimki ile aynı senaryo. Küçüğü etkilemesin diye büyüğü uzaklaştırmak. Yaşları çok genç olduğu için onları yola getirmek kolay olmuştur. Bu Buraya 7 ya da 9 yaşında gelmek, dönüş için hiçbir umudu olmamak anlamına geliyor. Bizim durumumuz farklı olacak. Ülkemize döneceğiz. Annem bir gün gelecek. Bakilayla kalktık. Genç kız hakkında soru sormadı bana. İngilizliğinden geride yalnızca sarı saçları, mavi gözleri ve hassas teni kalmış. Kayınvalidesinin nefret etmesi için bunlar yeterli. Sarışın olsaydım vardığım bana duyduğu nefretin boyutu ne olurdu acaba? Vard, Arapça gül demek. Bir diken torbası için güzel bir ad. Değerli oğluna henüz evlat da vermedim. Abdullah hala benim ülkemde ve hasta. Bunun için de kızıyor bana. Suç kendisinin değil de benim sanki. Öteki kadınların bu konuda yaptıkları şakaları kaynanam kaldıramıyor. Erkek çocuk yapamıyorsa 16 yaşında bile erkek sayılmaz. Kocam artık 16 yaşında. Oradaki doktorlara göre ergenlik çağında sayılıyor hala. Eminim ki yakında 18 yaşını dolduracak İngiliz karısından hiç söz etmemiştir. Bizde rüştünü kanıtlama yaşıdır bu. Oy verme hakkına sahibim. Ne var ki adım listelerde yok. Ülkesinde tanınmayan zanayım. Bart'ın ayakları dibine beyaz kireç torbasını fırlatırken tükürürcesine acı acı söyleniyorum. Rukab köyünde bir İngiliz kızı gördüm. O da benim kadar mutsuz. Yüzünü istediğim kadar az vardı. Bu ülkeye ait değilim ben. Hiçbir zamanda olmadım. Olayı anlatmak için Nedida'ya koşuyorum. Kovadığım bir yeğeni Suudi Arabistan'da öldü ve ardında 2 çocuk bıraktı. Kardeşim ondan dul kalan genç kadınla bir süredir içli dışlı. Samira da birçok kadın gibi tekrar evlenmek yerine çocuklarını yetiştirmek için yalnızlığı yeğledi. Ailesinin ihtiyaçlarına yetişmek için para kazanmak zorunda. Terzilik yapıyor. Köyleri tek tek dolaşıyor. Kadınlara elbise dikmek için bir süre oralarda kalıyor. Nedida'ya da öğretmiş. O da kendine eski bir dikiş makinesi alıp işe koyulmuş. Samira yola çıkarken ev işlerini yapması için kızını evde bırakıp henüz bebek olan 2. çocuğunu Nedida'ya emanet ediyor. Kardeşimi görmeye giderken köyden gelen sesleri duyuyorum. Kadının biri bir çocuğun öldüğünü aykırıyor ve Nedida'dan söz ediyor. Soluğum kesilinceye dek koşuyor ve felaketle karşılaşıyorum. Nedida gözyaşları içinde anlatıyor. Evde bebeğe bakıyordum. Kadının biri gelip küçük kızın sandaletlerini kuyunun yanında bulduğunu ve suda yüzen bir bidon gördüğünü söyledi. Salamayla birlikte koştuk. Kalabalık toplanmıştı. Sopalarla suyu araştırıyorlardı. Kimse yüzme bilmiyordu. Suya girebilir miyim diye sordum Salama'ya. Evet dedi. Bulacağım şeyden korkuyordum ama belki küçüğü kurtarma şansım olabilirdi. Bir kafaya rastladım. Kuyunun içinde mi? Evet, sopalarla çamuru bulandırmışlardı. Hiçbir şey göremiyordum. Er yordamıyla arandım. Önce soluklanmak için yüzeye çıkmak zorunda kaldım. Çamurlar boğucuydu. İkinci kez dalınca dipte yumuşak bir şeye değdim. Küçük kızdı. Tutup çıkardım.